İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 1. Dizin, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, Mayıs 2004, Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Eylül 2007. Okuyan Levent Filyoz. 32 yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Mehmet dörtlüsü düzene baş kaldıran Mehmet'in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurova'nın öyküsü. Yaşar Kemal'in söyleyişiyle içinde baş kaldırma kurduyla doğmuş bir insanın mecbur adamın romanı. Eşkıyalığı bırakarak evlendiği Seyran ile bir Akdeniz kasabasına yerleşen Mehmet, burada milli mücadele kahramanlarından Muallim Zeki Nejat'la dostluk kurar. Mehmet köylüye zulmeden, çeltikçilerle mücadele eden Zeki Nejat'ı öldürten Şakir Bey'i öldürerek yeniden dağa çıkar. Kendini yakalamak için köyleri boşaltarak köylüleri Çukurova'ya süren milletvekili Arif Saim Bey'i de öldürür. Bu olaydan sonra İnce Mehmet'in imitimi belirsiz olur. Türk halkının 1950 yılında çeyrek yüzyıllık bir siyasal iktidarın için değiştirdiğini anlamak için bence İnce Mehmet 4'ü bu resmi tarihin dışında yazılmış romanı okumak yeter. Fethi Naci, bir romancı, Yaşar Kemal. İnce Mehmet hem Homeros şiiri, hem Orta Çağ türküleri, hem de bir proleter destanı ya da bir serüven romanı, hatta toplumsal bir belge niteliği taşıyor. Jacqueline Piatier, Le Monde, Fransa. İnce Mehmet serisinin 1987 tarihli 4. ve son kitabı, Robin Hoodvari bir serüven hikayesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda müthiş bir şiirsellik taşıyor. Regina Karaşuli, Zahzihe Zeitung, Almanya. Çağdaş Türkiye'de yaşayan bir efsaneye dönüşen asi gencin yabanıl, hüzünlü ve unutulmaz destanı, The Bookseller, İngiltere. Yaşar Kemal 1923'te Osmaniye'nin Hemite, bugünkü Gökçeadam köyünde doğdu. Komşu Burhanlı köyünde başladığı ilk öğrenimini Kadirli'de tamamladı. Adana'da ortaokula devam ederken bir yandan da çırçır fabrikalarında çalıştı. Ortaokulu son sınıf öğrencisiyken terk ettikten sonra ırgat katipliği, ırgat başılık, öğretmen vekilliği, kütüphane memurluğu, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük yaptı. 1940'lı yılların başlarında Pertev Naili Boratav, Abidin Dino ve Arif Dino gibi sol eğilimli sanatçı ve yazarlarla ilişki kurdu. 17 yaşındayken siyasi nedenlerle ilk tutukluluk deneyimini yaşadı. 1943'te bir folklor derlemesi olan ilk kitabı Ağıtları yayımladı. Askerliğini yaptıktan sonra 1946'da gittiği İstanbul'da Fransızlara ait hava gazı şirketinde gaz kontrol memuru olarak çalıştı. 1948'de Kadirli'ye döndü. Bir süre yine çeltik tarlalarında kontrolörlük, daha sonra arzuhalcilik yaptı. 1950'de komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Kozan cezaevinde yattı. 1951'de salıverildikten sonra İstanbul'a gitti. 1951-63 arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde fıkra ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Bu arada 1952'de ilk öykü kitabı Sarı Sıcağı, 1955'te kendisine büyük bir ün kazandıran ilk romanı İnce Mehmet'i yayımladı. 1962'de girdiği Türkiye İşçi Partisi'de Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yazıları ve siyasi etkinlikleri dolayısıyla birçok kez kovuşturmaya uğradı. 1967'de haftalık siyasi dergi Ant'ın kurucuları arasında yer aldı. 1973'te Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kuruluşuna katıldı ve 1974-75 arasında ilk genel başkanlığını üstlendi. 1988'de kurulan PEN Yazarlar Derneği'nin ilk başkanı oldu. 1995'te Der Spiegel'de yayımlanan bir yazısı nedeniyle İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı, aklandı. Aynı yıl Index on Censorship'de yayımlanan Türkiye'nin üstündeki kara bulut başlıklı yazısı dolayısıyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi, cezası ertelendi. Şaşırtıcı imgelemi, insan ruhunun derinliklerine nüfuz eden kavrayışı, anlatımının şiirselliğiyle yalnızca Türk romanının değil, dünya edebiyatının da önde gelen isimlerinden biri olan Yaşar Kemal, 1973'ten bu yana Nobel Edebiyat Ödülü adayıdır. Yapıtları 40'a yakın dile çevrilen Yaşar Kemal, Türkiye'de aldığı çok sayıda ödülün yanı sıra yurt dışında aralarında uluslararası Sino del Luca ödülü 1982, Legion d'Honneur nişanı, Commandeur payesi 1984, Fransız Kültür Bakanlığı Commandeur de Art et de l'Ordre nişanı 1993, Premi International Catalunya 1996, Alman Kitapçılar Birliği Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü'nün 1997'de bulunduğu 19 ödüle değer görüldü. Yüce dağ başında bir koca kartal, açmış kanadını dünyayı örter. Romanın başlangıcındaki Leonardo da Vinci'nin yazısı Mentor Books'un bastığı The Notebooks of Leonardo da Vinci'den alınmış sayfa 202 ve Murat Belge tarafından çevrilmiştir. Birinci kısım. Sınırlarımızın yakınlarındaki Kalindra şehrine girdim. Bu şehir Toros dağlarının Fırat'tan ayrılan kolunun eteklerinde kuruludur. Ve batısında koca Toros dağının doruğu yükselir. Bu doruk öylesine yüksektir ki gökyüzüne dokunur gibidir. Dünyanın hiçbir yerinde bu dağdan daha yüksek bir dağ yoktur. Daha güneş doğmadan 4 saat önce yamaçlarına gün vurur. Bu dağ dünyanın en ak taşından yaratıldığı için ışıl ışıl pırıldar ve karanlığın ortasında parıldayan ay ışığı gibi çevredeki Ermenilerin yollarını aydınlatır. Yüksekliği öyle bir yüksekliktir ki en uzak gökteki bulutların düz bir çizgi haline 4 mil yukarısına çıkar. Batıya doğru baktığınızda gecenin 3. kısmından sonra bile güneşin bu dorukları aydınlattığını görürsünüz. Hani bir zamanlar durgun havalarda göktaşı sandığımız, gecenin karanlığında biçim değiştirdiğini gördüğümüz, kimi zaman 2-3 parçaya ayrılan, kimisinde kısa kimisinde uzun gözüken şey işte budur. Bütün bu değişikliğin sebebi dağın bu kısmıyla güneşin arasına giren gün ışıklarını kesen bulutlardır. Toros'un bu yamacı o kadar yüksektir ki, Haziran ayında güneş tam tepedeyken dağın gölgesi 12 günlük Samatya'nın kıyılarına düşer. Aralık ortasındaysa kuzeye doğru bir aylık yolculuk sonunda ulaşılabilen Karadeniz dağlarına kadar uzanır. Rüzgara bakan yüzü her zaman bulutludur, pusludur. Çünkü kayaya çarpan rüzgar iki kola ayrılır. Sonra da dağın öbür yanından iki kol yeniden birleşir. Ve bu esinti sırasında her köşe bucaktan topladığı bulutları ardı sıra sürükler getirir. Orada bırakır. Buralarda her zaman gök gürler, yıldırımlar düşer. Bulutlar öylesine toplanır ki yağıştan kayalar yarılır. Aşağı doğru seller akar. Dağın eteğine yerleşenler çok zengindir. Buralarda güzel dereler, çaylar akar. Her zaman verimlidir, her köşeden ürün fışkırır. 3 mil tırmandıktan sonra koca çam ormanlarına, gürgenliklere, böyle başka ağaçlara gelinir. Bundan sonra 3 mil daha çayırlardan, otlaklardan geçilir. Ondan sonrası yıl boyu eksilmeyen kardır. Bu karlı alanda 14 mil daha gider. Oralarda daha doruğa varmadan yakıcı bir havayla karşılaşır ama rüzgarın imini timini duymazsınız. Orada hiçbir canlı da yaşamaz. Yalnız doruktaki yarıklarda barınan avlarını aramak için bulutlardan aşağıya süzülen birkaç alıcı kuş vardır. Ağaçlıklı tepeler bitince bulutların başladığı yerin yukarısı çıplak kayalıklardır. Kayalar da apaktır, görülmemiş bir aklıktadır. Bu sert, zorlu yamaçlardan doruğa çıkmanın mümkünü yoktur. Leonardo da Vinci. Toroslar ovayı bir ay gibi çepeçevre kuşatır ve Çukurova Akdeniz'de dağların arasında kalır. Ovayı kuşatan dağlar kat kattır. Ta görünmeze kadar açık maviden, maviden mordan laciverde uzanır. Çok uzaklarda da göğün belli belirsizliğinin içine karışır gider. Dağların koyakları koyu gölgelidir. Gün doğarken gölgeler batıya, yıkılırken doğuya dönerler. Çok sıcaklarda oralardan ovaya ince bir serinlik iner gibi olur. Ve dağlar gün gün an an değişir. Gün doğarken kimi günler altın sarısına batar. Bu sarılık kızıla, süt beyaza, ardından ince bir maviye keser. Mosmor da olur. Öğle üstleri çok sıcaklarda bir turuncuda tüter. Her yer yanarken, her yan bombozken. Sonra da laciverde dönüşür. Bahar aylarında menekşedir dağlar. Yamaçlarına altın çiviler çakılmış gibidir. Menekşenin laciverdin üstünden yumuşacık sonsuza kayarlar bir ışık selinde. Görkemli Düldül Dağı kat kat olmuş, üst üste binmiş yatık dağların ardındadır. Süt beyaz ışığıyla bütün yöreyi ısıtarak döner. Başı çoğu zaman bulutsuzdur. Yazında daha çok mor bulut rengindedir. Ya da tüten bir kızılımsı bakır morundadır. Lacivert çok pembe karışımında tüter söner. Doruğunda da bir iri dönen savrulan yıldız salınır durur. Toros dağlarının dorukları salt kayalıktır. Kayaları ak, pembe, kırmızı, kahverengi, turuncu, yeşil çakmak taşıdır. Çakmak taşların üstünde geniş kanatlı kartallar dönerler. Çakmak taşı doruklardan aşağılara inilince ormanlar başlar. Bunlar çok gür ormanlardır. Yabanıl hayvanlar barınağıdır buralar. Her bir çamı, sediri, gürgeni, çınarı göğe ağmıştır. Pınarlar kaynar her bir koyaktan, kaya dibinden, yamaçtan. Yarpuz, çam, çiçek kokar suları. Kimisinde büyüceklerinin içinde alabalıklar oynar. Bir ağaçtan çakmak taşına, bir yamaçtan dereye son hızla inerler. Ve Çukurova'yı Toroslar yaratmıştır. Çok eskiden Akdeniz Torosların tam eteğinden başlardı. Sonra Ceyhan, Seyhan, sonra öteki irili ufaklı dereler, çaylar, Torosların tüm bereketli topraklarını taşıyarak denizi doldurdular. Ortaya Çukurova çıktı. Ova güneşle, ışıkla doldu. Sular şakırdadı, toprak bereketten deniz gibi taştı. Seyhan'ın anası Zamantı suyudur. Kaynağını uzun yayladan alır. Uzun bir düzlükten geçtikten sonra Toroslara varır. Orada çakmak taşından kayalara çarpar. Mor, sert kayalıklardır bunlar. Zamantı kayalarda köpürür, derin koyaklara düşer. Çok aşağılardan toprağı oyarak baş döndürücü bir hızla akar. Gene önüne kayalar çıkar. Kayaları aşamayınca toprağı deler, yerin dibine girer. Uzun bir süre yer üstünde gözükmez, sonra birden yukarıya fışkırır. Deli bir hızla çılgınca savrulara kayadan kayaya başını vurur. Önüne bir çakmak taşından dağ yeniden çıkıncaya kadar. Sonra gene yerin dibine batar çıkar. Çok çok pınar, çok dere, çok çay alır Torosları aşıncaya kadar. Bir de göksuyu alır. Göksu Toros'un tahtalı dağından doğar. O da çok pınar, dere, çok çay alır. Sonra da gelir Zamantı'ya katılır. Ondan sonra bunların adına Seyhan derler. Bir ulu su olur. Her bir su o kadar aydınlıktır ki, sanki akan su değildir de ışıktır. Dibine kitap düşse okunur. Ceyhan'a gelince, onun gözü bin boğaların göbeğindedir. İlk doğuşunda ona Horman Deresi derler. Horman Deresi, Nurhak Dağları'ndan gelen Söğütlü Deresi ile birleşir. Coşkun, deli bir su olur. Toroslara bir uçtan bir uca biçerken Aksu, Körsulu, Çayır, Savrun, Sumbaz, Han Deresi, Cerpece çaylarını ve daha nicelerini, binlerce pınarı, gözü, dereyi alarak büyük Akdeniz'e ulaşır. Seyhan'da, Ceyhan'da Akdeniz'e binlerce, yüz binlerce ton toprakla birlikte gelirler. Binlerce, yüz binlerce ton mil yayarlar Akdeniz kıyılarına. Her yıl ova biraz daha, biraz daha büyür. Ve Toros'ta kayalıklar her yıl biraz daha arınarak, sivri ak kayalıklar biraz daha ortaya çıkar. Ve belki bir gün Toros'ta hiç ağaç, hiç toprak kalmayacak. Koca Toros salt kayalık olaraktan dikilip duracak gökle toprak arasında. Keskin kayalar kızgın bakır mor kızılında tütecek. Ve belki de bir damla su kalmayacak bu çıplak kayalıkların Toros'unda. Belki bir tek bitki bitmeyecek bu ustura keskini kayalarda. Belki bir tek canlı yaşamayacak. Akdeniz kıyılarında toprakla deniz gibi dalgalanır, köpürür. Geniş ovada, ulu Toroslar da Akdeniz kadar mavi, Akdeniz kadar ışıklıdır. Akdeniz'in üstüne ne kadar ışık kaynarsa, ovanın da Toros'un da üstünde öylesine ışıklar balkır. Dağlar nasıl kaya, çam, yarpuz, çiçek kokularıyla yüklüyse, geniş düz ovada toprak, deniz, portakal, limon, turunç kokularıyla yüklüdür. Ve yılın her gününde gebe toprak çılgıncasına ağzını açmış, verimden delirmiş, girinerek baharı, Toros'un göndereceği yağmuru bekler. Günün birinde de Aladağ'ın göğünü kapkara bir bulut örter. Sıcak bir yağmur yeli bütün ovanın üstünü yalayarak geçer. Ardından iri sıcak damlalar dökülür. Sonra da yağmur boşanır, ortalık sel sele gider. Yağmur kesilir kesilmez de ova ağzına kadar bitkiyle, çiçekle, kuşlarla, böceklerle dolar. Ova bir sevinç mesliğinde yumuşak, ılık nemlilenir. Turunç, portakal, limon ağaçları köpürür. Ilık yerler çiçek kokularını alır, bütün ovayı baştan sona geçerek Toros dağlarına götürür. Dağlardan sularla birlikte kartallar da inerler ovaya. Bataklıklar bir kuş cenneti olur yılın 12 ayında da. Renk renk, cins cins kuşlar doldururlar bataklıkları. Doğudan batıya, güneyden kuzeye göç eden kuşlar Çukurova bataklıklarına uğramadan yollarına gidemezler. Çukurova'da her şey saydamdır. Kayalar, toprak, ağaçlar bile. Kuşlar, böcekler, yılanlar, insanlar bile. Gökyüzü ışıktan bir mavidir. Geceleri de ortalık silme yıldız döşelidir. Ve sularının dibine Kur'an düşse okunur. İkinci kısım, sayfa 13. Anavarza kayalıklarından, kayalıklardaki kaktüs ormanlarının arasından aşağı ovaya saklanarak, sinerek inen Mehmet kendisini deve dikenlerinin içinde buldu. Burada deve dikenleri bir orman gibi üst üste bitmişlerdi. Dikenlerin üstünden Mehmet'in başı bir görünüyor, bir yitiyordu. Bahar alabildiğine patlamış, Anavarza'nın kayalıkları arasındaki kırmızı topraklarda sarı çiğdem çiçekleri üst üste fışkırmıştı. Kayalıklardaki her birisi bir ağaç büyüklüğündeki kaktüsler de kırmızı, mavi, sarı, ak çiçeklerini açmışlardı. Eşek arıları, bal arıları, sarıca arılar büyük çiçeklerin içlerine doldurmuşlar, kanatları ibiltilerde çiçeklere girip çıkıyorlardı. Kayalardan kayaların üstündeki örenlerden bir yeşilliktir aşağılara delicesine iniyordu. Mehmet geceyi büyük surun doğu yönündeki bir kovukta geçirmişti. Çıngıraklı yılan korkusundan ilk horozlar ötünceye kadar gözlerine uyku girmemişti. Uyandığında gün kuşluk olmuştu, inceden ılık bir yel esiyordu. Kocaman el büyüklüğündeki ak kelebekler küme küme çiçeklere, otlara iniyor kalkıyorlardı. Aşağıdaki akça sazın üstüne kalın bir pus çökmüş, hiçbir şey gözükmüyordu. Güneyde Ceyhan Irmağı'nın kayalıkları yaladığı yerlerin üstünde öyle durup duran bir top ak bulutun altında 11 tane kartal uçuyordu. Kanatlarını germiş, yönlerini daha yeni fisilemiş, güney yeline dönmüşler, orada çok mavilemiş duru gökyüzünde kıpırdamaz gibi duruyorlardı. Deve dikenleri de mor dikenlerini koskocaman açmışlar, bir hoş, ot gibi, acı pıtırak gibi kokuyorlardı. Mehmet bir ara olduğu yerde durdu, gözü anavarza kayalıklarına çakıldı kaldı. Yüzüne birden bir mucuk bulutu gelip sıvandı. Mehmet bu sinekleri duymuştu. Yüzündeki sinekleri iki eliyle sıyırdı, bir daha yüzünü boş bırakmadı. Sinek bulutu geldikçe korunuyordu. Dün akşamdan beri kafası Recep Çavuş'a, Deli Durdu'ya, Abdi Ağa'ya takılmıştı. Şimdi hepsi de toprak olmuşlardı. Bu insanlar ne istiyorlardı? Deli Durdu, Recep Çavuş ne istiyordu? Bu ölümlü dünyada Abdi Ağa ne istiyordu? Ferhat Hoca ne istiyor? Sarı çiçekli Mahmut Ağa'nın öldüğünü duyunca sevincinden deli divaneye dönmüştü. Sabaha kadar uyumamış Mehmet'e, söyle hele kurşunu yiyince ne yaptı, nasıl inledi, ne söyledi diye sormuş durmuştu. Mehmet de durmadan yeniden anlatmıştı. Ferhat Hoca onun anlatmasına doymuyor. Daha Mehmet, daha diyor. Onu yeniden anlatmaya zorluyordu. Mehmet de artık uydurmaya başlamıştı. O uydurdukça öteki daha istiyordu. Mahmut Ağa'nın ölümünden bu kadar tat mı alıyordu? Onun her anlatışında yüzü büyük tatla geriliyor, gözleri ışılıyordu. Böylesine sevinç hiçbir olay karşısında hiç kimsede görülmüş değildi. Ya Recep Çavuş, o ne istiyordu? Mehmet birçok olayı, birçok kişiyi anlamıştı da bu Recep Çavuş'u hiç anlamamıştı. Her olay, her devinim, yaralanması, ölmesi bile onun için bir öfke, bir sevinçti. O devinimi, eylemleri, daha da çok eylemleriyle dünyayı dolduruyordu. Ya Kızılbaşoğlu, o ne istiyordu? İstediği Yağız at işte dağlarda dolaşıp duruyor. Varsa da atını yakalasa, alsa götürse ya. Attan, insanlardan, her şeyden, uçan kuştan, vızılayan sinekten bile ödü kopuyor. O da bir şeyler istiyor. İstiyor ya ne? Hürü ana, ona istediğini biliyor diye güldü Mehmet. Hürü ananın ince uzun bedeni, sevgi dolu gözleri, candan yürekten halleri geldi gözlerinin önüne. İçine şu kokulu ılık bahar güneşi gibi bir sevgi doldu. Benim gül anam dedi, işte böyle bir anası olan kişinin kıyamete kadar dünyası cennet olur. Öyle değil mi anam? Hatça geldi gözlerinin önüne. Kurşunu yiyip de öleceğini anlayınca önce gözlerini Mehmet'e, sonra Iraz anaya, sonra da Belek'teki çocuğa dikmiş, öylece canı çıkıncaya kadar bakmış kalmıştı. Birden farkına vardı ki başı dikenlerin üstünden gözüküyor. Ya birisi görmüşse? Karnı da acıkmıştı, ağzının içi de kayış gibi olmuş, acılaşmıştı. İlerideki çukura doğru yürüdü, az inince artık başı dikenlerin üstünden gözükmedi. Bir sürü küçücük kuş sapsarı, yeşil, kırmızı, boyunları halkalı, mor çiçeklere küme küme incecik kanat sesleriyle inip kalkıyorlardı. Önünden usulca çok uzun bir kara yılan sırtı menevişleyerek akıyordu. Mehmet'in eli tabancasına gitti yavaşça, yılan onu görmemiş, gördüyse de aldırmamış, orada öyle usulcana akıp gidiyordu. Mehmet'in eli tabancanın üstünde kala kalmış, onun geçip gitmesini bekliyordu. Uğurdur diye geçirdi içinden. Atalar bir şeyi hiç boş yere söylemezler. Bir insanın karşısına yılan çıkması uğurdur. Yılan biraz gittikten sonra başını kaldırdı. Belki bir karış kadar yukarıya dikti. Mehmet'le göz göze geldiler. Yılan kırmızı çatal dilini çıkardı. Dişleri de gözüktü. Mehmet tabancasını kabından çıkardı. Eli titriyordu. Ya yılan üstüne saldırırsa? Hemencecik de korkusu geçti. Yılana nişan almaya gerek yoktu. Bir insan ne yana nişan alırsa alsın, eğer oralarda bir yılan varsa kurşun gider onu bulurdu. Bu da Allah'ın bir hikmeti işte. Ama gene de Mehmet'in yılana dönük tabancalı eli titriyor, yüreği de atıyordu. Sonunda yılan gözlerini onun gözünden ayırdı. Bir karış daha yükselerek geriye, Mehmet'e döner gibi etti. Şimdi başını iki karış kadar yukarıya kaldırmış, dili de çok daha uzamış, çok daha kırmızı kesilmişti. Mehmet gerilmiş tetikleydi. Yılan ona dokunmazsa bir şey yapmayacaktı. Böylece yılanla karşı karşıya ne kadar bir süre geçti hiç bilemedi. Önündeki dikenlere bir küme, o sapsarı küçücük kuşlardan kondu. Yılan başını onlara çevirdi. Kuşlar konar konmaz da pırr diye uçtular. Az ilerideki daha gür dikenlere kondular. Tam bu sırada da Mehmet'in elindeki tabanca patladı. Kocaman kara yılan ayak ucuna kıvrılarak cansız düştü. Mehmet tüh diye geçinden geçirdi. Eli ayağı kesilmiş, yüzü apak kağıt gibi olmuş. Yüreği delicesine atıyordu. Tüh, uğurumuzu öldürdük. İçine şimdiye kadar hiç bilmediği bir korku düştü. Ortadan biçilmiş yılanın kuyruğu daha öfkeyle oynuyor, yere şap şap vuruyordu. Arkasına baktı, tabanca sesini duyan olmuş muydu acaba? Uzaktaki bulutun altında dönen kartallar çoğalmışlardı. 2-3 adım arka arkaya giderek yılandan uzaklaştı. Bir karaçalı kümesini dolanarak çukura indi. İçindeki korkusu gittikçe azıyor, onu bir hoş ediyordu. Sanki dünyanın bütün karanlığı yüreğinin başına çökmüştü. Dün gece Anavarza kayalıklarına ulaşınca sevinçten deliye dönmüş, bir kurtulmanın tadında kuş gibi yeğenilmişti. Şimdi korkunç bir karanlık duvarına başını vurmuştu. Birdenbire yöresine dört bir yanını jandarmaların çevirdiğini anladı. Sel yatağının dibine oturdu, sırtından kara imam cübbesini çıkardı, tüfeği cübbenin altındaydı. Omuzundan aldı, yavaşça mekanizmayı çevirdi. Kurşun namlunun ağzındaydı. Az ileriden sel yatağının kıyısından çiçeklenmiş bir böğürtlen kümesi aşağılara, Ceyhan Irmağı'na doğru uzayıp gidiyordu. Çalının dibine vardı, diz çöktü. Eski dört köşe, üstünde bir tuhaf yazılar olan, yarısı toprağa gömülmüş taşı görünce yüreğine azıcık su serpildi, sevindi. Taşın yanına varınca sevinci daha da arttı. Taşlar üst üste merdiven gibi derin bir çukura doğru iniyorlar, çukurun dibinde yatmış çinke taşından mor kalın direkler duruyordu. İşte burası iyi bir sığınaktı. Mehmet burada bir bölük jandarmayla bile dövüşebilir, belki de gece olunca kaçar, canını şu Çukurova belasından kurtarabilirdi. Kurtarıcı Aktaş'ın yanına çöktü oturdu. Çok yorulmuştu, belini Aktaş'a rahatça dayadı. Korkusu bir türlü geçmiyordu. Şu elindeki tüfeği, belindeki tabancayı bırakabilse, bıraksa da böyle dümdüz herkes gibi yollara düşüp o köye varsa, "Selamün aleyküm Abdülselam Hoca, benim adım Molla Mehmet, beni Ferhat Hoca sana gönderdi" dese olmaz mıydı? Ama tüfeğinden bir türlü ayrılamamıştı. Önce tüfeğini Ferhat Hoca'da bırakmış, sonra tüfeği bıraktığından dolayı bir sonsuz boşluğun içine düşüp ortada yapayalnız, çırılçıplak, bütün mümkünü çareleri kesilmiş kalınca geriye dönmüş, utanarak Ferhat Hoca'dan tüfeğini geri istemişti. Sonra dağlardan Çukurova'ya gelinceye kadar silahlarını 5 kere saklamış, 5'inde de onlardan ayrılamamış, geriye dönmüş, imam cübbesinin altına silahlarını yeniden kuşanmıştı. Fesi atıp şapka giymesi de kolay olmamıştı. Sonunda bu çizgili kaskete bir iyice alışmış, yıllardır paşında taşıdığı fesi ne tuhaf, çabucak unutmuş gitmişti. Taşa belini dayayınca sırtına bir serinlik geldi. Yanına yönüne daha korkuyla bakınıyordu. Deve dikenlerinin kocaman mosmor üst üste açmış çiçekleri esen incecik yelde ağır ağır sallanıyordu. Gökyüzü kalesi gözüken Anavarza kayalıkları, yukarıdaki akçasızın yüksek ağaçları, gün ışığı ve gözüken her şey mosmor kesilmişti. Deve dikeni çiçekleri morlarını ağır ağır bütün ovaya yayıyorlardı. Gün doğuda az ileride Hemita Dağı, kuzeydeki Toroslar da mosmor kesilmişlerdi. Mehmet Müslüm'ü bekleyeceği akçasazdaki uzun kavak ağacını bu sabah uyanır uyanmaz gözleriyle bataklığı tarayarak kolaylıkla bulmuştu. Şimdi ayağa kalksa da yönünü kuzeye dönse kavak ağacını bu çukurdan bile görebilirdi. Kavak ağacı, hay maşallah, öylesine uzamış gitmişti. Bu Müslüm'e de bir şey olmasındı. O da inatçı, Allah'ın belası bir şeydi. Tüfeğini elinden bir türlü bırakmıyordu. Ama çok becerikliydi ve yüzbaşıyla Kertiş Ali Onbaşı'ya kin bağlamıştı. Böylesine bir deve kini olur değil. Bu Faruk yüzbaşıyla Kertiş Ali Onbaşı'nın ölümleri mümkünü çaresi yok onun elinden olacaktı. Müslüm gibi bir insanı hiç görmemişti Mehmet. Ne görmüş ne de duymuştu. Onu oraya Abdülselam Hoca'nın köyüne o götürecekti. Köyü o biliyordu. O köy denizin kıyısında, Gavur Dağları'nın dibinde, Payas Kalesi yakınlarındaydı. Mehmet o köyü düşününce kendi kendine gülümsedi. İçi açıldı biraz. Çocukluğu aklına geldi. O köye gidecekti. Başka hiçbir şeyi düşünmemişti o zamanlar. O köye gidecekti. Derdi günü buydu. O köye gidecek, o adamın kapısına çoban duracak. Denizi görecek, portakal bahçelerinin içinde gezecek. Portakal çiçeklerinin kokusu onu mest edecekti. Dursun nereye gitmişti acaba? Belki de köyüne, yani o köye gitmişti. Kim bilir, Abdülselam Hoca'nın köyü Dursun'un köyü olamaz mı? Kıyıda 1000 tane köy yok ya, olamaz ya. Dursun merhaba diyor ona. Merhaba Mehmet, merhaba incecik oğlan. Eskisi gibi önce saçlarını, sonra omuzunu okşuyor, sonra da kucaklayarak yerden kaldırıyor. Merhaba incecik oğlan, merhaba Mehmet. Nasıl benim köyüm, bak ne kadar da güzel değil mi? Denize bak, ne kadar da köpürüyor. Allah'ın bir hikmeti, üstündeki gemilere bak. Nasıl da yalp yalp yalp ediyor. Süt beyaz, bir ışıklı, ışığa doymuş bulut gibi kayıyor. Kayıyor, kayıyor, incecik oğlum, kayıyor. Gözleri ne güzel güler Dursun'un. Ela gözleri keder, acı dolu. Onun gözlerinde kederle sevinç bir aradadır. Bir tuhaftır yüzü. Dünyada hiçbir yüz onun yüzü gibi sıcak değildir. Hiçbir göz onun gözü gibi insana candan, yürekten okşayarak, insanı sevgi ışığına sararak bakamaz. Eşkıya mı oldu Mehmet'im, Abdi'yi mi öldürdün? Ün'ün dağı taşı tuttu, vardı gitti de Ankara'ya Ün'ü büyük Gazi Mustafa Kemal'i buldu. Mustafa Kemal Paşa senin namını duyunca çok sevinmiştir. O da senin gibi fıkara bir dul avradın oğlu. O da senin gibi fakir fıkarayı seviyor. Senin ününü namını duyunca o incecik oğlan, barın şu incecik oğlanı bulun da, bulun da, bulun da. Mor kayalardan mor yılanlar iniyordu. Sular gibi akıyor, çağlıyordu. Mor kayalar çalkalanıyordu. Kayalar suların üstüne inmişler, batmıyorlar. Her bir yanlarından ışıklar fışkırıyordu. Mosmor ışıklar. Dursun mor ışıkların, deve dikenlerinin, mor kıvıl kıvıl yılanların ortasında kalmış dönüyordu. Mehmet'in başı arkaya, ak yazılı taşa, beş yapraklı kabartma bir çiçeğin üstüne düştü. O uyur uyumaz da öteden öteki kara yılanın tıpkısı bir kara yılan gene ağır ağır, hiç akmıyorcasına geldi. Mehmet'in önünden akarken başını kaldırdı, ona bir tuhaf baktı. Ardından da başını indirdi, gene aktığını hiç belli etmeden aktı gitti. Sonra ardından onun tıpkısı bir yılan daha geldi geçti. Bu yılan uzun uzun Mehmet'in yanında durdu. Onu koklar gibi etti. Birkaç kere başını ellerine uzattı. Elini yalar gibi yaptıktan sonra başını çekti. Bir süre bir top oldu, önünde kıvrıldı kaldı. Yumağının üstündeki başı Mehmet'e dönüktü. Orada ne kadar kaldı, başı yumağının üstüne ne kadar uyudu orası belli değil. Yanına başka kara bir yılan yaklaşırken başını kaldırdı. Yöreyi araştırdı, az ötesinden geçen yılanın arkasına takıldı. İkisi birlikte böğürlen çalılarının arasından akarak merdivenlerden aşağıya taş direklerinin yanına indiler. Mehmet'in tam alnının ortasına deve dikenlerinden sızan bir güneş parçası vurmuştu. Ana varza kayalıklarından bir kuşun kesik kesik sesi geliyordu. Büyük mor, sarı, ak kelebekler, cins cins güneşe gelince çakan arılar, yüzlerce küçücük renkli kuş deve dikenlerine iniyor kalkıyorlardı. Ötelerde Ceyhan Irmağı'nın öte geçesinde toz direkleri parlayıp sönüyordu. Güneyde Akdeniz'in üstünde ak bulutlar kabarır, garbi yeri esmeye başlarken Mehmet uyandı. Ter içinde kalmıştı. Gözlerini uğuştururken yanı başına keleplenip oturmuş kocaman kara yılanı gördü. Şaşkınlıkla ona baktı. Yılanın çatal dili azıcık dışarıda kalmıştı. Göz göze geldiler. Yılanın başında sırtında pul pul yeşil çakan menevişler vardı. Mehmet tabancasına davrandı. Allah belasını versin diye öfkelenerek ayağa kalktı. Burada da yer gök yılan. Dereye aşağı yürüdü. Deve dikenlerinden dışarıya çıkmak istemiyordu. Başı dikenlerin üstüne çıktıkça eğiliyor ya da derenin dibine iniyordu. Derenin dibi de safi pıtıraktı. Daha pıtıraklar yeşil olduğundan bacaklarına yapışmıyordu. Ama Mehmet pıtırakların içinde uyumuş bir yılana basarım diye kendini kollayarak yürüyordu. Biraz yürüdükten sonra çok derin bir çukura düştü. Çukurdaki deve dikenleri boyunu geçiyordu. Burada dikenlik bir orman gibiydi. Küçücük renk renk binlerce kuş kaynaşıyordu. Her adım attıkça üst üste binmiş bir kuş kümesi vıcırdayarak telaşla havalanıyordu. Kelebekler küren küren buradan oraya akıyor, bir dikene konduklarında dikeni süt beyaz ediyorlardı. Mehmet birden haççıyı düşündü. Dikenlik hiç bilmediği bir kokuda acı kokuyordu. Mehmet şimdiye kadar hiç böyle bir koku bilmemişti. Ardından seyran düştü aklına, köye girememişti. Köyü o geceyi düşününce tüyleri ürperdi, az daha kapana kısılıyordu. Jandarmalar Mehmet'in köye uğrayacağını düşünmüşler, köyün yöresini sıkı sıkıya kuşatmışlar, kuş uçurtmuyorlardı. Bir jandarmanın öksürmesi, altındaki atın ürküp kaçması onu %100 bir ölümden kurtarmıştı. Arkasından sıkılan kurşunların hesabı yoktu, ova uzun bir süre kurşun sesleriyle yankılanmıştı. Ana varzanın altına gelincedir ki başının atını çekmiş, attan inmiş, kayalıklara o hızla tırmanmıştı. Biliyordu yakını ana varzayı da çevirecekler, yeri göğü insan alacak, onu yakalayacaklardı. Çok uykusu vardı, yorulmuş, tükenmişti. Başını kale surunun duvarına dayar dayamaz uyumuştu. Uyandığında çok şaşırmıştı, yanında yönünde ne jandarma ne de başka insan vardı. Kayalıklardan aşağıya indiğinde acından ölüyordu. Şimdi de acından ölüyordu. Buraları boş bırakmazlar, çevirirler Akçasaz'ı da. Ve Akçasaz'dan da kurtuluşun mümkünü çaresi yoktu. Yürüdükçe terliyordu, fıkara seyran diye düşündü. O da gün görmedi Hatice gibi. Anam da gün görmedi. Bana kim bulaştıysa acıyla yoğruldu, iflah olmadı. Hürü ana aklına gelince içi sevinçle doldu. Bir tek onu mutlu edebilmişti. Uzaklardan bir turaç sesi geldi. Artan garbi yeli dikenleri yatırıyor, hışırdatıyordu. Belki de bu beladan da Allah onu kurtarabilirdi. Birden karşısına hap diye bir söğüt çıktı. Oraya koştu. Eşkıyalığı bıraktığına pişman olmuştu. Ne demişti de bir hayalin ardına takılıp inmişti buralara. Dağda kalsa ölecekti. %100 ölecekti ya. Dövüşe dövüşe ölecekti. Ama o dövüştüğü jandarmaların suçu neydi? Ama kendisinin de bir suçu yoktu. O sadece tatlı canını savunuyordu. Ötekiler ondan ne istiyorlardı? Ölürüm de askere gitmem dedi. Söğüt ağacının yanına gelince vardı bir tümseyin üstüne sekilendi. Sırtındaki dağarcığını da hemen oradan aldı. İpini çekerek büzgüsünü açtı. Bu dağarcığı kim vermişti ona, ne zaman omzuna geçirmişti, hiç anımsamıyordu. Dağarcıktan kocaman hiç dokunulmamış bir somun çıkardı. 3 tane de peynir topağı vardı bir bezin içinde. 3 yumurta, 11 tane de ceviz gördü dağarcığın dibinde. Yanına yönüne bakındı, ortalıkta su falan yoktu. Şimdi yemeği yerse susuzluktan kavrulacaktı. Somunu, öteki yiyecekleri dağarcığa geri koydu. Dağarcığın ağzını büzdü, omzuna astı. Tüfeği ağır geliyordu. Çıkardı, önüne koydu. İmam cübbesini çıkarmış, yanına deve dikenlerinin üstüne sermişti. Ne yapacağını, bu kapandan nasıl kurtulacağını düşünürken gözleri ortalıkta bir yılan arıyordu. Kavak ağacına gitmeli miydi? Ya Müslüm'ü yakalamışlarsa? Kertiş Ali de onu işkenceye çekmişse, o da kavağın yerini söylemişse? Birden kendine sonsuz öfkelendi, etleri gerildi, kasları ağrıdı. ''Delirme ulan, delirme Mehmet, delirme yüreksiz.'' dedi. ''Müslüm'ü yakalasalar da etlerini parça parça, kerpetenle koparsalar, gözlerini oysalar, derisini yüzseler de Müslüm hiç yerimizi söyler mi? Delirme ulan, delirme Mehmet.'' Şimdi onun Müslüm için böyle düşündüğünü Hürü Ana duysa onu itin götüne sokar sokar çıkarırdı. Hürü Ana Müslüm'ü ne bilirdi ki? Belki de obada görmüştü onu. Mehmet'in kafası iyice karışmıştı. Akdeniz'in üstündeki bulutlar iyice yekinmiş şişmişlerdi. Garbi yeri azıtmış dünyayı toza boğuyor, toz direkleri dönerek yüzlerce akçe sazın üstüne geliyor, orada sönüyorlardı. Aşağıdaki Ceyhan Irmağı'nın yanındaki yoldan durmadan atlılar, çam paraları Anavarza kayalıklarında yankılanan at arabaları geçiyordu. Garbi yeriyle birlikte de kuşlar havalanmıştı. Her bir yan ot, çiçek, saz kokuyordu. Patlamış bir yeşil doldurmuştu dünyayı. Patlamış bir deve dikeni pembesi moru almıştı ortalığı. Mehmet yerinden kalktı, sırtını ağaca döndü. Şalvarının bağını çözdü, ötelere, deve dikenlerinin dibine uzun çördürdü. Arkasına dönünce Anavarza kayalıklarında cam parçası gibi bir şeyin parlayıp söndüğünü gördü. O gördüğü şey belirsiz aralıklarla güne gelince parlayıp sönüyordu. Arkasından da bir cayırtı başladı. Mehmet o parlayıp sönen şeylerin jandarmaların alınlarındaki yıldız olduğunu anladı. Cayırtı kesilmiyor, kayalıklarda yankılanarak bir cehennem gürültüsünde sürüyordu. Eyvah diye düşündü Mehmet, Müslüm'ü kıstırmış olmasınlar. Yüreği çarptı, ağacın yanına dikilmiş gözleri Anavarza'da. Kurşun sesleri kesilmeden sürüyordu. Telaşlandı. Acaba Müslüm'ün yardımına koşsa mıydı? Koşup gitse o ulaşıncaya kadar Müslüm'ü çoktan aklamış olurlardı. Gitmese, gitmese. Bir karış çocuğu kurdun ağzına atmış olur. Bundan sonra da eğer içinde azıcık adamlık varsa ölünceye kadar kendini bağışlamaz. İçindeki kurt onu yer bitirir, boş kovana çevirirdi. Hiçbir şeyi düşünmeden yerdeki cübbesini aldı giydi, tüfeğini de omuzuna astı, koşmaya başladı. Karşıdan deve dikenlerini dalgalandırarak ona doğru uçarak gelen yılanı görünceye kadar sürdü bu koşması. Kara uzun yılanı görmesiyle o anda da bacağına demir bir çubuğun hızla inmesi bir oldu. Bacağı kökten kesilmişçesine acıdı. Yılan hiçbir şey olmamış gibi yerden 3-4 karış yüksekte deve dikenlerini sallayarak uçup gidiyordu. Yılan yetip gidinceye kadar arkasından baktı. Sonra bacakları titredi, olduğu yere çöktü kaldı. Uzun bir süre yerinden kıpırdayamadı. Kulağı kayalıklardaki kurşun seslerindeydi. Birden ayağı fırladı, gene koşmaya başladı. O koşarken de birden kurşun sesleri hep birden kirp diye kesildi. Eyvah diye bağırdı Mehmet, Müslüm gitti. Gene bacakları onu çekemedi, yere çöktü. Orada, çöktüğü yerde ne kadar kaldığını bilemiyor. Gözlerinin önünden son hızla fırt fırt kırlangıçlar geçiyordu durmadan. Koskocaman ak benekli bir mavi kelebek gördü. Kelebek başının yöresinde dolandı, dolandı, geldi elinin üstüne kondu. Kanatlarını da çatıp orada öylece durup bekledi. Mehmet kelebek uçup gider diye ne elini kıpırdatabiliyor ne de öyle seslice soluk alabiliyordu. Burnuna bir güzel ince bir çiçek kokusu geldi. Kulağa kirişte Anavarza kayalıklarından en küçük ses bir çıtırtı bekliyordu. Elindeki kelebek de yerinden hiç kıpırdamıyor, kanatlarını bitiştirmiş öyle duruyordu. Az sonra kayalıkların dibinden bir yaylım ateşi sesi daha geldi. Mehmet'in gözü elindeki kelebeğe gitti, kurşun sesleri arasız sürüyordu. Şu Allah'ın belasına bak dedi içinden gülümseyerek, ne de güzel konacak yeri bulmuş. Ayağa kalkarken hastir dedi kelebeğe, elini salladı, kelebek uçtu, çok yükseklere havalandı. Sanki kanatları tutmuyormuş gibi boşlukta, kanatları sarkarcasına oradan oraya çavarak geldi, bir sığır kuyruğunun tepeden tırnağa sıvalı, sarı pembe çiçeklerinin üstüne kondu. Mehmet'in eli üstüne ne biçim duruyorsa öyle durdu. Mehmet sığır kuyruğuna doğru hızla ilerledi ve kuyruğu salladı. Mavi kelebek havalandı, bu sefer uzun bir süre havalarda dolaştı. Sonra da gene geldi, başka bir sığır kuyruğuna kondu. Artık Mehmet kelebekten vazgeçmişti, ondan yana bakmadı bile. Anavarza'nın altından kurşun sesleri bir kesiliyor, ardından da daha yoğun kayalıklarda yankılanıyordu. Tüfeğin namlusu üstünde kırmızı kara benekleri büyük bir uğur böceği gördü. Bu bir büyük uğur dedi ama aldırmadı. Az sonra böcek uçtu gitti. 2-3 adım sonra yuvarlak bir diken kümesinin üstünde uğur böceklerini kaynaşır görünce ağzı kulaklarına vardı. Kümenin yanına çömeldi, kaynaşan böcekleri seyretmeye başladı. Diken kümesi böcekten kıpkırmızı olmuştu. Şu yılanlar da kelebekte, başıma konan kuşta, oysa başına hiç kuş konmamıştı. Bu uğur böceklerine bir şey, bir iyilik, bir hayır var inşallah diye umutlandı. Haydi varayım da kavak ağacına gideyim. Sel yatağına indi. Çabuk çabuk akça sazdaki kavak ağacına yürüdü. Ağaca geldiğinde tükenmiş bitmiş deve dikenleri, böğürtlenler, karaçalılar, zıncarlar her bir yanını dalamışlar. Şalvarı, saltasının etekleri parça parça olmuş, yırtılmış bacaklarında kan kurumuş, tüm bedeni sızlıyordu. Belinden iki ağızlı Çerkes hançerini çıkardı. Sazlığın kıyısı 10 adım ötesindeydi. Oraya gitti. Burada suların dibi çamur değil, çakıl taşıydı. Susuzluktan ölüyordu, içmedi. Hançeriyle kıyıya epeyce uğraşarak bir çaykara kazdı. Çaykaradan buz gibi bir su çıktı, kıyıya oturdu, suyun durulmasını bekledi. Su durulunca dağarcığını aldı, açtı, yiyeceğini çıkardı, yere serdiği cübbesinin üstüne koydu. Çaykaraya vardı, buz gibi suyu avuçlayarak içti. O kadar susamıştı ki dayanamadı. Çaykaranın önüne yattı, ağzını suya dayadı. Karnı şişti, davul gibi oldu. Bir süre çaykaranın başında öyle ağzı aşağı uzandı kaldı. Bütün bedeni havanda dövülmüşçesine sızlıyordu. Anavarza kayalıklarından yeni bir yaylım cayırtısı gelince ayağa fırladı, yönünü oraya döndü. Gün aşağı sarkmış gitmiş, neredeyse batacaktı. Cayırtının başlamasıyla kesilmesi bir oldu. Birden acıktığı aklına geldi. Hemencecikle cübbenin başına çöktü. Eli ağzı makine gibi işliyordu. Bir çabuk çabuk yiyor, bir çaykaraya gidiyor, bir avuç su içiyordu. Karnını doyurunca kalktı, dağarcığını doldurdu, yırtık saltasını toparladı, geldi kavak ağacına, belini dayadı, oturdu. Gözleri kısılmış yöreyi seyrediyordu. Bataklığın kıyısında su kaplumbağaları güneşliyor, arada bir de içlerinden birisi suya atıyordu kendini. Kurbağalar uzun bacaklarıyla sazlıklardan, nilüfer yapraklarının üstünden, azman çiçeklerin üstüne, oradan da suya atlıyorlar, suyun içinde uzun bacaklarıyla ötelere kadar gidiyorlardı. Sağda bir sıra ulu söğüt ağaçları bitmişti. Gün doğusu kaplan sökemez, yılan giremez bir zıncarlık, çalılık, kamışlıktı. Mor kamışlar kavağın yarı beline kadar uzamışlar, bir ormanmışçasına esen garbi yelinde gıcırdayarak, hışırdayarak sallanıyorlardı. Gün batıyı Anavarza'dan yana da yemyeşil bir sazlık, berdilik, ta kayalıkların dibine kadar suların içinde top top uzanıyordu. Ayağındaki ayakkabıda da iş kalmamıştı. Keşke çarık giyseydim diye düşündü. Ayakları da dehşet sızlıyordu. Nasıl sızlamasın ki diye düşündü. Fıkaralar günlerce kayalık, çalılık, ormanlık demeden yol teptiler. Gün batarken az ilerisinden top top sazlıkların oradan tabanca sesine benzer bir şey pat diye düştü. Ardından da bir inilti geldi. Mehmet ayağa fırladı. İniltinin geldiği yöne doğru birkaç adım attı. Bataklığın kıyısına gelince durdu. Keskin kulaklarıyla sesin geldiği yanı dinledi. Birkaç kez uzaklardan su şapırtısı geldi. Balık atlamasına benziyor dedi. Karanlık iyice kavuşuncaya kadar olduğu yerde bekledi. Bir daha bir ses duyamayınca geldi eski yerine, kavak ağacına sırtını dayadı, oturdu. Burnuna türlü kokular geliyordu, birbirine karışmış. Bataklık yeşilden patlamış sazlık kokuları, yarpuz, su püreni, ekin, toz kokuları. Gece cikilemeye, uçsuz bucaksız bataklığın bütün kurbağaları bir ağızdan ötmeye, yakınlardaki köylerin köpekleri havlamaya başladılar. Birkaç adım ötesinde bir çakal üç kere üst üste pav kırdı. Onu görünce bir anda karartısı deve dikenliğin içinde yitti gitti. Onun ardından bir çakal daha geldi. Önceki çakalın olduğu yerde o da pav kırdı. Onların arkasından birkaç çakal daha geldi. Onlar da orada pav kırıp hemen yittiler. Karanlık çöktükçe bataklık uğulduyor, derinden soluklandıkça toprak sallanıyordu. Garbi yeli azıtmış kavağı bir iyice sallıyor, neredeyse yere yatıracak kamışların başları birbirlerine giriyordu. Anavarza kayalıklarından puhu sesleri geliyordu. Karanlıkta bir tuhaf kuş karartıları gecenin içinde göğün aydınlık kalmış yerinde daha dönüyorlardı. Mehmet karanlığın üstünde ışık içinde dönen kuşlara şaşkınlıkla bakıyordu. Şimdi filintamı elime alsam, şu aydınlığın içinde kendi kendine dönen kuşlardan birisini tenger benger düşürsem diye düşündü. Ama bu yörenin bütün köylüleri, jandarmaları buraya doluşurlardı. Jandarmalar neysem ne ya, ille de köylüler zalim olurlar. Şu dünyada şu köylü millete kadar zalim bir millet var mı? Hele de zulmü kendi kendine. Dünyada hiçbir şeyden, yılandan, ejderhadan, beyden, paşadan, aslandan, kaplandan, tek boynuzlu gergedandan korkmayacaksın. İlle de bu köylü milletinden korkacaksın. Ne dostluğuna güveneceksin ne de düşmanlığına. Bir bakmışsın dostken düşman, düşmanken dost olmuşlar. Ferhat Hoca hep ne der? Bu köylü milletine güven olmaz. Peki, çok güzel Ferhat Hoca, köylü değil mi? Topal Ali, Sarı Ümmet, Koç Yiğit Köroğlu, sazı güzel, sözü güzel Dadaloğlu da, Genç Osman, Gizik Duran, zenginden alıp fıkaraya veren Çöp Delek, Müslüm Çocuk da köylü değil mi? Kırklara karışanlar, pirler, ermişler hep köylü değiller mi? Ben de köylü değil miyim? Ama biz başkayız, tek tek köylüler başka diye geçirdi içinden. Ölümü kalımı, sevdayı, zulümü bilen, Allah avazlı karacı olan da köylü değil mi? Köylü değiller diye bağırdı içinden. Onlar başka bir şeyler, başka bir insanlar. Köylüler dünya kurulduğundan bu yana zulüm altındalar. Zulme dayanmışlar, yoksulluğa, alçalmaya, aşağılanmaya, öldürülmeye, tutsaklığa, 10 yıl askerliğe, Yemen'e dayanmışlar. Bunlar dayanamamışlar. En çok zulüm görenden korkacaksın. Fırsatını bulursa 1000 misli zulmeder. At kişnemeleri, çakal pav kırmaları, horoz sesleri, bataklığın yerleri sarsan soluklanmaları arasında dalar gibi oldu. Bir yağmur yağıyordu üstüne, bir yağmur yağıyor, bir gün açıyordu. Bir taşın üstüne birisi oturmuş, elinde bir alıcı kuşla yağız bir atın dizginini tutuyordu. Kayalıklardan dolu dizgin atlılar iniyor, atların nallarından çıkan kıvılcımlar ortalığa saçılıyordu. Atlıların karşısına Müslüm çıkıyordu, basıyordu kurşunu atlılara. Atlıların her birisi bir yere dağılıyorlar, her birisinin nallarının kıvılcımları bir tepeden gözüküyordu. Yılanlar akıyordu durmadan, kırmızı çatal dilleri dışarıda. Yemyeşil yılanlar, birden mosmor oluyorlar, ardından yalıma kesiyor, durmadan anavarza üstünden bu yana akıyorlar. Dilleri kırmızı, gözleri mercan, mor deve dikenlerinin üstünden süzülerek. Mehmet kavak ağacının ta tepesine çıkıyor, en ucuna, doruğuna. Aşağıda gözleri, dilleri kıpkırmızı, ışıl ışıl yanan kırmızı yılanlar. Yılanların sırtları da ışıltı içinde. Müslüm az ileride duruyor, yılanların kaynaşmasına bakıyor. Hiç de korkmuyor. Bu ne biçim korkusuz adam böyle, yılanlardan da korkmuyor. Bir toz direği geliyor bu anda, kıpkızıl yalıma kesmiş, başı kavaktan da yukarı, anavarza kayalıklarından da yukarıda. Toz direğin içinden 7 başlı, 7 kırmızı çatal dilli bir ejderha çıkıyor. Duvar gibi yılanların önüne geriliyor, onları kavağın altından kovarak. Anavarzadan yılanlar daha durmadan uçarak geliyorlar, çarpıp kalıyorlar. Hatçıyı elinden tutmuş getiriyor. Bir eli yarasının üstünde kanı şıp şıp toprağa damlıyor. Toz içinde kalıyor hatçı, hiç konuşmuyor. Bir taşın üstüne oturuyor, taş apak oluyor, ışıklı. Az sonra kızıl kana kesiyor taş parçası, taştan kanlar fışkırıyor. Sarı Mahmut Ağa'nın elinden tabancası düşüyor. Murtaza bağırıyor bağırıyor, birden kirp diye sesi kesiliyor. Turuncu yorganı başına çekip bir topak oluyor. Küçücük bir mavi kuş yöresini mavileyerek gökyüzünün uzağında, aydınlığın ortasında, kuş nereye uçarsa aydınlık da oraya gidiyor. Kayıyor, kayıyor, geliyor. Mehmet'in başının yöresinde saçlarını, tüm bedenini mavileyerek dönüyor. Kuşun çok mavi salkım saçak kuyruğu var. Kırmızı gagası çok uzun. Göğsü sapsarı, güneş sarısı, gözleri mercan. Seyran'ın başının yöresinde de dönüyor mavi kuş. Seyran'ın saçları, yüzü, gözleri, tüm bedeni maviye kesiyor. Kuş durmadan son hızla başının yöresinde dönüyor. Seyran soluk soluğa koşuyor cami avlusuna. Karakol çıkıyor karşısına, bir jandarma duvarı. Jandarma duvarını kuş aşıyor, geri Seyran'a geliyor. Cik cik cik cik sevinç içinde ötüyor. Jandarma duvarı maviye kesiyor. Cami, karakol, çarşı, çarşının döşemesi, uzaktan şavkayarak akan su hep maviye kesiyorlar. Seyran jandarmaların arasından geçiyor duvarın dibinde 9 eşkıya ölüsü. Çapraz fişeklik kuşanmış, tepeden tırnağa kapkara giyinmişler. Tüfeklerini kucaklarına yatırmışlar, hiçbirisinin başı yok. Kuş geliyor birinci eşkıyanın başına konuyor, Hikmet-i Hüda mavi bir baş çıkıyor ortaya. Böyle böyle kuş sayesinde 9 başı da görüyor Seyran. Küçücük mavi kuş gülmeye başlıyor. Hem kanatlarını çırpıyor hem başlıyor gülmeye. Gidiyor ölü eşkıyaların başlarına konuyor. Durmadan ortalığı çınlatarak gülüyor. Kasabanın üstünden uçuyor. Köprüye, çaya, dağlara gidiyor. Gittiği yerler son maviye kesiyor. Geriye dönüyor, gülüyor. Küçücük kuşun gülmesi bütün kasabayı, dünyayı çın çın öttürüyor. Minareye konuyor, minare masmavi oluyor. Kuş gülüyor, o kadar çok gülüyor ki çatlayıp minareden aşağıya düşüyor. Seyran kuşun başında bir ağıt tutturmuş. Sarı Mahmud Ağa geliyor, kılıcını çekiyor, Seyran'ın başını uçuruyor. Kuşun Seyran'ın ölüsü başında haççı ağıt yakıyor, bir eli kanayan yarasında. Hürü Ana Yağız ata binili cami duvarını, altındaki ata atlayarak geliyor. Haççıyı kolundan tutup terkisini atıyor. Kör alasılar diye söyleniyor. Siz böyle ağıt yakarak öldüreceksiniz benim İnce Mehmet'imi. O ölmedi. O caminin avlusunda yatan İnce Mehmet değil. Bir kuş gülmekten çatlamış bir kuş ölüsü. Hatçe, onların yanından bir ata binmiş giden Seyran. Seyran'ın başı yöresine dönen mavi kuş gülmeye başlıyor. Gülüşleri Anavarza kayalıklarını çınlatıyor. Arkalarından Hürri Ana da onlara katılıyor. O da bir gülüyor. Onlar böyle gülerek gitmekte olsunlar. Karşılarına İnce Mehmet çıkıyor. Ne gülüyorsunuz, ocağa batma yasalar diyor. Yanınıza bir de kuş almışsınız. Ötekiler biz güleriz diyorlar. Allah böyle gülmekten geriye koymasın. Hürri Ana Yağız atın başını çekiyor. Ne var oğlum diyor. İşte şu altımdaki ömründe hiç yüzü gülmemiş at da gülüyor. Bre oğlum, ben İnce Mehmet'in anasıyım. İnce Mehmet'in anası gülmesin de kuşu, seyranı, atı, köylü milleti, çiçekli köyü gülmesin de kim gülsün? İnce Mehmet'i çevirdiler, Anavarza'nın dibinde jandarmalar ana. Bileklerine çelik kelepçe taktılar, elindeki beşlisini aldılar, boğazına kıl örme geçirdiler, Kertiş Ali'nin eline verdiler, duydun mu ana? Duymaz olayım oğlum, sen kimsin? Bu kara kara haberi bana diyen dillerin çürüsün. Hürri Ana, kuş, seyran, hatçe kasabanın kalabalığının ortasında kalmışlardı. Kalabalık gittikçe çoğalıyor, azgınlaşıyordu. Ortada İnce Mehmet başı kapak, ayağı yalın, boğazında bir kıl boklu örme, dili bir karış dışarıda, boynu uzamış, gözleri pörtlemiş, bilekleri kan içinde, dişleri kenetli, şalvarı yırtılmış, baldırları gözüküyor. Bacakları perçemi kan içinde, perçeminden şıp şıp toprağa kan damlıyor. Bir uğultu, kulakları sağır ediyor. Kalabalık hem bağırıyor, eline ne geçerse karpuz kabuğu, çürük yumurta, çürük domates, at, sığır boku, çamur, kaktüs inciri, taş, kaya parçası, hem de Mehmet'e atıyor. Mehmet sendeliyor, yere düşüyor, jandarmalar onu yerde sürüyorlar. Tozdan, çamurdan, pislikten Mehmet'in hiçbir yanı gözükmüyor. Kalabalık Mehmet'in üstünden ona tükürerek geçiyor. Amanın ne kadar da tükürükleri çok, hiç de acımıyorlar. Mehmet tükürük altında kalıyor, ak köpükler. Hürri Ana tepeden tırnağa öfkeye kesmiş bağırıyor. Bunlar kasabalı diyor. Köylü millete her bir şeyi yapar da insana hiç böyle tükürür mü? İnce Mehmet. Sen yanlış biliyorsun köylüyü. Köylü milleti insanoğluna böyle kıyar mı hiç? İnsanlığa sen yanlış biliyorsun İnce Mehmet. Köylü milleti kim olursa olsun, isterse bin adamın kanlısı olsun, hepsini de derilerini yüzerek öldürsün. Köylü millete bir insana bunu yapar mı? Sesi kasabanın üstünde çınlıyor. Başının göresindeki mavi kuş her yanı maviye boğarak dönüyordu. Tam bu sırada Hürri Ana'nın altındaki Yağız at Kertiş Ali'nin üstüne yürüdü. Dişleriyle onu kaptı, ta caminin duvarına kadar fırlattı. Cami duvarı kan içinde kalırken Kertiş Ali boş bir çuval gibi yere yığıldı. At kalabalığın arasına girdi, önüne geleni kapıyor, arkasına geleni tepiyordu. Bir anda ortalıkta bir tek insan kalmadı o kalabalıktan. Kasabadan da çıt çıkmıyordu. Kuş yöreye mavisini dağıtarak havada uçuyor. Seyran yerde yatanın başucuna oturmuş ığıranıyordu. Hürri Ana atı onun yanına sürdü. Kalk oradan kız dedi. Siz insanı ölmeden öldürürsünüz. O İnce Mehmet değil. Onun parmağında Anacık Sultan'ın yüzüğü var. Onu kimse vuramaz, yakalayamaz. Onu yılan yılanken yılan bile sokmuyor. O yüzük onda değil, bende dedi Seyran. Yüzüğü anaya gösterdi. Ocağın battı diye inledi Hürri Ana. Attan aşağı atladı. Geldi yüzük oyun yatmış ölüyü çevirdi. Bak kız Seyran diye bağırdı. Bu İnce Mehmet değil. Bak kız Seyran. Kuş hemen geldi ölünün üstüne dönerek dünyayı boyayarak uçmaya, ardından da gülmeye başladı. Hürri ana buna çok kızdı. Kes o gülmeyi dedi, kes. Yağlı kurşunlardan gidesi kuş hiç ölüye gülünür mü? İsterse düşman ölüsü olsun, kes. Kuş kirp diye gülmesini kesti, ardından da uçtu gitti. Mehmet ayağa kalktı, bir iyice gerindi, kemikleri çatırdadı. Mavi kuş başının yöresinde mavi halkalar çizerek uçuyordu. Uzaktan bir çatırtı duydu, kulak kabarttı. Çatırtı bir duruyor, bir başlıyor, gittikçe de yaklaşıyordu. Bu gelen inşallah Müslüm'dür diye içinden geçirdi. Eğer bu gelen Müslüm'se o köye yerleşir yerleşmez koca Allah'ıma bir kurban keserim. Kuş daha başının yöresinde dönüyordu. Yılanlar yalımdan dillerini dışarıya çıkarmışlar. Deve dikenlerinin üstünden akıp geliyorlar, akıp geliyorlardı. Geliyor on adım ötede küçücük mavi kuşların ördüğü, yalp yalp eden menevişlenen duvarın önünde duruyorlardı. Yılanlar geliyor gecede mercan gözleri ışılayarak, bir aydınlık kuşağı ortasında kalmış mavi kuş duvarının ardında duruyorlardı. Birden her yılan duvardan bir mavi kuş kaptı. Kuşlar can havliyle vıcırdaşıyor, kıyameti koparıyorlardı. Bir ıslık sesini duyar gibi oldu, kulak verdi, ortalığı dinledi. Esen garbi yeri dalları, kamışları birbirine katıyor, ötelerdeki tarlalardan ekinlerin ince hışırtılarını getiriyordu. Mehmet'in kirişteki kulağı en küçük bir sesi bile ayırt edebiliyordu. Bu gelen Müslüm'dür diye söylendi sevinerek. Bu arada bir kuş sesine benzeyen bir ıslık daha duydu. Mehmet'in de artık hiçbir kuşkusu kalmadı. Gökten leylekler inmeye başladı. Gergin kanatları, uzun kırmızı bacakları, gagalarıyla. Her birisi bir yılanı kuyruğundan yakalıyor, havalanıyor. O havalanırken yılan ağzından küçücük mavi kuşu bırakıyordu. Ve yılanlar leyleklerin gagalarından kıvrılarak, kuşun bedenine varmak isteyerek, ulaşamayarak, kıvranarak uçup gidiyorlar. Ağızlarından kurtulan mavi kuşlar da geliyorlar, Mehmet'in başı yöresinde halkalanarak dönüyorlardı. Kanat şapırtıları ortalığı almıştı. Kuş duvarı yeniden örülüyordu, sevinç içindeydi. Bir ıslık sesi daha geldi az ileriden, deve dikenlerinin içinden. ''Sen misin Müslüm?'' diye usulca konuştu Mehmet. ''Benim'' dedi aynı yavaş sesle Müslüm. ''Benim Mehmet ağam, ben geldim.'' Başının yöresinde dönen kuşlar sevinç içinde şakıdılar. Müslüm usulca çalının arkasından çıktı. Mehmet onun karaltısına koştu, kucaklaştılar. Bir süre öyle kucaklaşmış kaldılar. ''De hele Müslüm, sabahtan bu yana Anavarza'dan gelen kurşun sesleri sana mıydı?'' ''Acımdan öldüm'' dedi Müslüm. ''Hepsini bir bir sana sonra söylerim Mehmet ağam. Hele sen şu yüzüğü al hele.'' ''Seyran'ı görmedin mi?'' ''Al hele şu yüzüğü, sen gerisini sonra söylerim. Hele bir karnımı doyurayım. Bu yüzük parmağımda olmasaydı ben çoktan şimdi cansız kara toprağın üstüne seriliydim. Öyle bir yüzük ki vay babam vay, vay Allah vay. Bu yüzük senin parmağındayken sana top güllesi bile işlemez. Yaşasın anacık sultan.'' Mehmet onu elinden tutmuş çaykaranın yanına götürüyordu. ''Otur sen şuraya, şimdi ben azığı getiriyorum.'' ''Benim de var'' dedi Müslüm, ''odursun.'' Belindeki azık çıkınını çözdü, önüne serdi. ''Şuraya ayağının dibine bir çay kara heçtim, suyu buz gibi, eğil de iç.'' Müslüm önündeki suyu avuçladı, ''buz gibi'' dedi. Yemeğini bitirinceye kadar bir daha hiç konuşmadı. Mehmet onun konuşmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Müslüm neden sonra yemeğini yedi bitirdi. Önündeki azık bezini el yordamıyla karanlıkta topladı, götürdü kavağın kökünün oraya koydu. Geldi çay karada elini yüzüne bir iyice yudu, vardı Mehmet'in yanı başında oturdu. ''Burada olmaz'' dedi, ''burada oturamayız, çok yılan var buralarda.'' ''Sen buraları iyi biliyorsun değil mi?'' ''Ben şu Çukurova'da her yeri bilirim.'' Güldü. ''Bize boşuna yürük dememişler. Şu deve dikenlik var ya, ağzına kadar kara yılanla doludur. Ama sokmazlar, zavallsız yılanlardır. Her birisinin boyu nah benim 5 mislim gelir. Şu kavağın yarısı kadar bile uzunları var. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun Mehmet ağacığım? Al sen şu yüzüğü de parmağına tak hele.''
''Acelesi ne?''
''Sen tak hele, acelesin ne olduğunu ben sana söylerim. Bak şimdi ne yapalım.'' Yüzüğü Mehmet'e uzattı, öteki aldı parmağına taktı. ''Taktın mı parmağına?''
''Taktım.''
''İşte şimdi oldu.''
''Oldu.'' dedi Mehmet. ''Şimdi ne yapalım?''
''Şimdi'' dedi Müslüm, ''şu yandaki söğütlerin üstüne çıkalım. Bizim kaçak yörüklerin yatağıdır o söğütlerin üstü. Orada taht gibi yatacak yerler var.''
''Gerçek mi?''
''Gel de gözünle gör. Burada yerde kalırsak yılanlar gelir. Sokmazlar ya, boğarlar. Bir dolanırlar adamın boğazına, sıkarlar, öldürür, şuraya atarlar.''
''Az önce zavallsız dediydin ya.''
''Sokmuyorlar. Burada bir yerde kalırsak domuzlar, sırtlanlar, kurtlar, çakallar da gelirler.''
Mehmet'in kolundan tuttu, kulağına eğildi. ''Şu sazlığın içinde ejderha da var.'' dedi. ''Hem de 7 başlı. Gözlerinden yalın fışkıran. 7 tane başındaki her bir dili 1000 çatal. Gördüğü hiçbir adamı iflah etmemiş. Almış götürmüş sarayına. Ama sen korkma, bir kere senin parmağında yüzük var. O ejderhalar böyle yüzüklere hiç yaklaşamazlar. Bir de... Hadi gidelim de çıkalım oraya ağaçların üstüne.
Gidelim dedi Mehmet. Kavağın dibine vardılar, öteberilerini aldılar. Garbi yeli gittikçe azıtmış esiyor, kamışlar gıcırdıyor, dallar birbirine vuruyor. Uzun kavak yatıp yatıp kalkıyordu.
Çok yel var, çok da yıldız. İşte böyle yıldızlı havalarda ejderha sarayından dışarıya çıkmaz. Yıldızlardan ödü kopar onun. Bir de yıldızlardan korkmasa... Dur Mehmet ağam, önce ben çıkayım ağaca. Yatakların yerini biliyorum.
Hemen ağaca tırmandı.
Bak diye sevindi. Bak Mehmet ağacığım, bizim Deli Osman buraya bir yatak yapmış. Karyola derim sana. Gel de bak. Otlardan döşeği, yastığı bile var. Bir has ipekten yorganı eksik.
Geliyorum.
Mehmet elindeki öteberiyi Müslüm'e uzattı. Kendi de üç adam el ele verse kuşatamaz kalın söğüt gövdesine tırmandı. Eğildi, söğüdün yatak yapılmış yatık dallarının üstünü yokladı.
Yumuşacık yatak dedi.
Uzan, rahat et dedi Müslüm. İstersen cübbeni silahının üstüne koy da yastık yap.
İyi akıl.
Mehmet öyle yaptı. Başını cübbesinin üstüne koydu, uzandı. Gökyüzünde yıldızlar üst üste kaynaşıyordu. Bütün gök silme yıldızla döşeliydi. Mehmet yıldız ışığında Müslüm'ün yüzünü seçebiliyordu.
Söyle bakalım.
Nesini söyleyeyim Mehmet ağacığım? Ferhat Hoca iyice azıttı. Önüne geleni soyuyor. Zenginden alıyor, fıkaraya veriyor. Sen de mi öyle yapardın?
Ben de öyle yapardım.
Gittim Ferhat Hoca'ya. Ferhat Hoca bana bir mektup verdi. Sen de biliyorsun, Abdüselam Hoca. Abdüselam Hoca bir muska yazarmış. Ölünün boğazına tak, ölüyü diriltir. Yiğit bir adammış. Aldım mektubu, koydum koynuma. Vardım Hürihan'a. Böyle böyle dedim. O da bana var söyle kara gözlü Mehmet'ime, bana çok güzel bir ev yaptırsın portakal bahçeleri arasına. Ben de dedi şaşırtırım köylüyü, jandarmaları, önce Düldül Dağı'na giderim, ardından da Çukurova'ya inerim. Var git Seyran'a söyle dedi, ondan da Çukurova'da kara gözlü Mehmet'ime benzeyen bir çocuk isterim. Allah analı babalı, bir de hürü analı büyütsün dedi. Ben oradan Seyran'a gittim, jandarmalar sarmışlar köyü, kuş uçurtmuyorlar. Vay vay dedim vay. Sonra bir gün tan yerleri ışırken jandarmaları uyuttum, Seyran'a vardım. O da çok sevindi. Sevincinden kanat taktı uçtu. Var söyle Mehmet'ime dedi. Ben de Çukurova'da portakal bahçesinin ortasında bir ev istiyorum. Kar beyaz olsun. İki katlı, beş odalı olsun. Sırça pencerelerine gün vursun. Hiçbir vakit gün eksik olmasın dedi. Şu bergüzarı da sana gönderdi.
Ona boncuklu bir kese uzattı. İçindekinin ne olduğunu bilmiyorum dedi.
Sağ ol dedi Mehmet. Müslüm'üm, kardeşim, yiğidim. Ben de ona ne dedim? Seyran Bacı dedim. Sen hiç korkma Çukurova'da. Ben İnce Mehmet'in yerine dağda sizi de köylüleri de beklerim. Zenginden de alırım, hepiciğini fıkaralara dağıtırım. Yazık, fıkaralara çok yazık. Hiç de paraları yok. Öyle değil mi Mehmet ağacığım?
Öyle dedi Mehmet.
Seyran Bacı'nın oradan ayrılırken, köyü çıkarken, jandarmaları uyuttum derken, tan yerleri daha ışımamış bir jandarma beni gördü. Ver etti bana kurşunu. Ben de hiç durur muyum? Ben de salladım. Oradan kaçtım, anavarzayı tuttum. Bir baktım onlar benden önce gelmişler anavarzaya. Kayalıklarda onlar benim başımı görür görmez. Aman Allah, Allah seni inandırsın Mehmet ağam. Jandarmalar sanki bir orduyla harp ediyorlarmış gibi. Hepsi her yerden bir kurşun döşenler üstüme. Bir kurşun yer gök ateşe kesti. Ben de orada bir oğlak tuttum, bir dikene bağladım. Oğlak azıcık başını gösterir göstermez bin kurşun yağıyordu olduğu yere. Jandarmalar oğlakla harbede dursun. Ben soluğu surlarda aldım. Sonra da kalenin içine girdim. Burada kalede eğer üstüme gelecek olsalardı bir tekini koymaz, hepsini kurşundan geçirirdim. Bereket versin, onlar daha oğlakla savaşıp duruyorlardı. Kaleden seyrediyordum, oğlak onları taşkalaya almıştı. Jandarmalar kurşunu kesince oğlak taşın üstüne çıkıyor, yaylım ateşi başlayınca da taşın ardına iniyordu. Vallahi billahi iki gözüm önüme aksın ki, oğlak jandarmalara çok uzaktı Mehmet ağam. Oğlak mı insan mı, yani ben miyim, seçemiyorlardı. Oradan ben aşağı indim, anavarzanın merdivenlerine baktım. Bir 15 kadar jandarma aşağıda durup dururlar, beni gördüler. Müslüm'ü görünce yere yatıp bir yaylım ateşine başladılar. Kurnaz çocuk oraya yattı, hiç kıpırdamadı. Onların yaylım ateşine hiç karşılık vermeyen Müslüm bir taş mezarın içinde yatarken oğlakla savaşanlar önünden geçerek aşağıya indiler. Ovadan bir jandarma bölüğü daha geldi kayalıkların dibine. Müslüm kayalıklardan aşağı inerken havada kanat kanada uçan çok kartal gördü. Kurşun seslerinden dolayı yerlerinde duramamışlar, uçup gökyüzünü kaplamışlardı. Ali kesiğinde de jandarmalarla karşılaştı Müslüm. Çirişlerin arasında yitti gözükmez oldu. Öylesine toprağa yattı ki gökteki keskin gözlü kartallar bile onu göremediler. Gene jandarmalar çok kurşun yaktılar. Müslüm böylece sürünerek bir buğday tarlasının içine girdi. Buğday tarlası insan boyuydu. Firiklemiş ekinler Esenyel'de hışırdıyordu. Kırmızı gelincikler kırmızı bir kilim gibi yeşil kara kılçık başakların üstüne serilmişti. Müslüm ekinlerin içinden Ceyhan ırmağına doğru yılan gibi akarken önüne bir uruşman kümesi çıktı. Müslüm sevincinden deliye döndü. Güzel kokulu bitkiyi kökünden koparıyor, güzel güzel yiyordu. Bütün bedeninin, saçlarının, ellerinin, ayaklarının, gözlerinin bahar koktuğunu duyumsadı. Arkasından jandarmalar kayalıklarda daha kurşun yakıp duruyorlardı. Müslüm vuruşmanları bitirdikten sonra ekinin içine ağzı yukarı yatarak havaya beş el kurşun salladı. Jandarmalar kayalıklardan ovaya dökülürken Müslüm onlardan çok daha hızlı Ceyhan ırmağının yarlarının dibinden yukarıya, deve dikenliğin altına kaydı. Sel yatağına gelince kurtuldum diye sevindi. Jandarmalar, köylüler bu deve dikenliğin içine hiçbir vakit giremezler. Neden ki dersen bu kara yılanlardan korkarlar. Burada her yıl bu aylarda en az 15 kişiyi yılanlar boğar öldürürler.
Demek böyle ha? Peki sen nasıl girdin?
Benim efsunum var. Yılan bana bir şey yapmaz. Bir de ben korkmam. Buranın yılanları beni tanırlar. Beni çok gördüler geçen yıl.
Unutmuş olamazlar mı?
Yılanlar insanlar gibi değil. Onlar dostluğu da düşmanlığı da unutmazlar. Ben geçen yıl onlara kova kova süt verdim.
Ha, şimdi anladım işi. Yılanlar sütü çok severler. Hele koyun sütünü.
Mehmet ağama diyeyim, ne jandarma ne de köylüler deve dikenliğe giremezler.
Demek ben tatlı canı iyi kurtarmışım.
Müslüm coşkuyla iyi ki iyi diye onayladı. Anan seni Kadir gecesi doğurmuş. Yoksa şimdi ben seni boğazı sıkılmış oracıkta bulacaktım. Mosmor kesilmiş.
Mosmor dedi Mehmet şaşkınlıkla.
Jandarmalar şuradan gün batıdan da gelemezler. Şu aşağıda ejderhanın sarayı olduğunu bilirler. Ejderhanın oraya yaklaşanı yuttuğunu da bilirler. Kimi zaman dünya soluk alır gibi bir soluk alır, sazlık, ana varza kayalıkları, toprak bile sallanır. O ejderhanın soluk alışıdır işte. Buraya kimse yaklaşamaz, bizi burada yakalayamazlar. Bize ejderha da bir şey yapmaz. Geçen yıl anam şuraya koskoca bir kazan süt koydu ejderha içsin diye. Kazan öyle büyüktü ki üç adam zor taşıdı. Ejderha da beni tanır. Ben ta içerlere kadar gittim de bana hiçbir şey yapmadı. Sende de yüzük var. Sana kurt, kuş, insan, hiçbir yaratık hiç yaklaşamaz. Jandarmalar beni o kadar kurşun sıktılar da niye vuramadılar söyle. Söyle niye vuramadılar?
Sende anacık sultanın yüzüğü vardı da ondan.
Ondan dedi Müslüm güvenli bir sesle, ondan ya.
Şimdi de o bende.
Şimdi bu bataklık çevrili. Köylüler, jandarmalar burasını boş bırakmazlar.
Bırakmazlar dedi Mehmet. Biz burada en az üç gün kalmalıyız. Onlar bizden ses sadağı çıkmayınca üç günden fazla kalmazlar.
Ben onları teziktirdim dedi Müslüm. Onlara aşağıyı gösterdim. Bucağı ben yukarıya kaçtım. Şimdi onlar bucağı kuşatmışlardır. Bucağın çalılığı, zıncarı, ağaçları buradan daha büyük. Üstelik bucakta ejderha da kara yılan da yok.
Gene de bekleyelim dedi Mehmet. Burada da kapandayız ya olsun. Ovada çırılçıplak yakalanmaktan daha iyi. Uzun uzun tartışarak buradan çıkmayı bir iyice tasarladıktan sonra sohbete geçtiler. İkisi de o kadar yorgundu ki uykuları hiç gelmiyor, konuştukça açılıyor, açıldıkça konuşuyorlardı. Mehmet bu Müslüm çocuğa şaşırmış kalmıştı. Bir bebek gibi saf, bir eke gibi akıllıydı. Şimdiye kadar Ferhat Hoca da içinde insanoğlunun böyle akıllısını görmemişti. Şu yılanlardan, ejderhadan da ödü kopuyordu. Anasının hiç kimsenin haberi olmadan kazan kazan sütleri getirmiş, tek başına korkudan eli ayağı titreyerek onlarla dost kalmak için ejderhaya, yılanlara sunmuştu. En az korktuğu insanlardı. Bu kadar güzel silah kullanmayı da nereden öğrenmişti?
Sen hiç ejderhayı gördün mü?
Görmedim dedi Müslüm. Belki de öyle bir ejderha yok.
Olmaz olur mu Mehmet ağam? Hiç ejderha olmaz mı? Ağzını hayra aç da günaha girme. Bu kadar kara yılan olur da burada onların hiç ejderhası olmaz mı?
Belki de olmaz.
Öyleyse ejderha yok da o sütleri kim içti ya?
Utku kazanmış bir komutan gibiydi.
Sana bir şey soracağım dedi Mehmet onun kolunu tutarak.
Sor dedi Müslüm. Ama doğruyu, dost doğruyu söyleyeceksin bana. Ne duyduysan ne gördüysen onu.
Olur dedi Müslüm, ben hiç yalan söylemem ki.
Diyorlar ki Seyran benim ölümü almaya kasabaya yaya yapıldak giderken bir mavi kuş onu hiç bırakmamış. Başının az üstünde, başının yöresinde hep uçmuş durmuş. Ta ki Seyran o ölünün benim ölüm olmadığını görene kadar. Söyle bakalım böyle bir şey olmuş mu?
Olabilir. Ferhat Hoca bütün köylüler, bütün kasabalılar da görmüşler o kuşu. Seyran bacıdan hiç ayrılmıyor. Başının bir karış üstünde, bir karış yöresinde dönüp duruyormuş. Böylece kuş Seyran bacıyla birlikte kasabaya kadar gitmiş. Onunla köye geri dönmüş. Seyran bacı ne zaman dışarı çıksa kuş nerede olursa olsun uçup geliyor, o nereye gitse başının üstünde o da oraya gidiyormuş. Bütün köylüler bunu her gün görmüşler, ben görmedim.
Sesi özür diler gibiydi.
Yalnız o kuş mavi değil sarıymış.
Mavidir dedi Mehmet sertçe.
Sarıdır diye aynı sertlikle karşılık verdi Müslüm. Mavidir. Bana o kuş sarıdır diye Seyran bacı söyledi.
Sen sus diye buyurdu Mehmet. Ben biliyorum o kuş mavidir.
Mavi olsun, mavi olsun dedi Müslüm boynunu bükerek.
Tan yerleri yavaş yavaş ışırmıştı. Hemita Dağı'nın tepesine gün vurmuş gibiydi. Bataklık 3 kere soluklanmış, toprağı sarsmıştı. Kuşlar uçuşmaya, böcekler ötmeye başlayacaktı neredeyse. Dünya binbir ışığı, rengi, kuşu, aydınlığı, ipileyen kayalıkları, çiçekleri, bataklığın üstünden kalkan incecik dumanıyla görkemli bir uyanıştaydı. Önce Müslüm, ardından da Mehmet uyudu. 1. dizinin sonu, sayfa 36.